Ayrım 25.
Öfkeden mosmor kesilerek, ben kendi adımı taşıyarak yasal oğullarım olsun diye evlendim. Anaların adını taşıyan piçler istediğimden değil, diye öykürdü. İki hafta sonra kongre binasının koridorlarında ve kulübün salonlarında, oğlu Jamie'nin Plaza Brazil'in orta yerinde pantolonunu çıkarıp bir dilenciye verdiği, sonra da üstüne iç çamaşırları, peşinde onu alkış tutan meraklı seyirciler ve bir sürü çocukla birlikte 15 sokak ötedeki evine yürüdüğü konusunda bir fısıltı dolaştı. Onurunu el alemin alay ve dedikodusuna karşı savunmaktan yorgun düşen Esteban, oğlunun hangi adı dilerse onu almasına izin verdi. Kendi adı olmasında da. O gün çalışma odasına kapanıp kapıyı içeriden kilitleyerek düş kırıklığı ve öfkeyle ağladı. Oğlunun tuhaf huylarının zamanla ortadan kalkacağına, onun eninde sonunda dengeli bir adam olarak babasının işine katılacağına, yaşlılığında ona destek olacağına kendi kendini inandırmaya çalıştı. Öbür oğluna umudu kesmişti. Nicholas bir ust dışı girişimden öbürüne gidiyordu. Şu sırada başlıca tutkusu olağan dışı bir taşıtla sıra dağların üstünden aşmaktı. Yıllar önce Marcos dayının yapmaya kalkıştığı gibi. Nicholas balonla havalanmaya karar vermişti. Çünkü bulutlar arasında süzülen dev bir balonun herhangi bir gazozlu içki için karşı konulmaz bir reklam olacağına inanıyordu. Almanların savaştan önce yapmış oldukları bir zeplinin modelini kopya etti. Zeplin bir sıcak hava sistemiyle yükseliyor, içi de bir ya da iki serüven seven yolcu alabiliyordu. Bu dev boyutlu şişer sosisi inşa etmek, işleyişindeki gizleri öğrenmek, rüzgar akımlarını, fal kartlarında çıkanları ve aerodinamik kuralları incelemek konusunda duyduğu coşkun heves Nicholas'ı uzun zaman oyaladı. Haftalar gelip geçiyordu. Genç adam cuma günlerindeki ispiritizma toplantılarını da, annesini de, mora kız kardeşleri de unutmuştu. Amanda'nın artık eve gelmez olduğunun ayırdığında bile değildi. Uçan gemisi sonunda bitince kendini hiç beklemediği bir engelle yüz yüze buldu. Gazoz şirketinin Arkansaslı bir gringo olan müdürü projenin giderlerini karşılamayı reddediyor, Nicholas düşüp ölürse gazozun satışlarında da düşüş olabileceğini savını ileri sürüyordu. Nicholas başka yatırımcılar bulmaya çalıştıysa da kimsenin ilgisini çekemedi. Ne var ki bu onu tasarısından caydırmadı. Giderleri karşılansa da karşılanmasa da o havalanacaktı. Kararlaştırılan günde Clara, oğlun hazırlıklarından habersizmişçesine serin kanlıkla örgü örmeyi sürdürdü. Oysa evdekiler, aile dostları ve komşular bu olmayacak, derme çatma taşıda dağları geçme tasarısının çılgınlığı karşısında dehşet içindeydiler. Clara başını örgüsünden kaldırmadan, ''İçime öyle doğuyor ki taşı tavalanamayacak.'' dedi. Haklı da çıktı. Nicholas'ın kendini havaalanı olarak seçtiği Kent Parkı'na en son dakikada bir kamyon dolusu polis geldi. Belediyeden alınma izin kağıdını görmek istiyorlardı ki Nicholas'ta böyle bir şey yoktu doğallıkla. Almayı da başaramadı. Tam 4 gün oradan oraya koştuysa da her adımda karşısına bürokrasinin ağır sağır duvarı çıkıyordu. Polis kamyonun ve sonu gelmeyen kırtasiyecinin ardında babasının nüfuzu bulunduğunu, çünkü babasının böyle bir serüvene dünyada izin vermeyeceğini Nicholas hiç öğrenmedi. Gazoz şirketinin pısırıklığıyla belediyenin kırtasiyeciliğine karşı savaşmaktan sonra yorgun düştü ve balonun asla havalanamayacağına inanç getirdi. Meğer ki bunu gizlice yapsın ki balonun boyutları düşünülürse bu da olanaksızdı. Nicholas bir kaygı krizine tutuldu. Annesi onu kurtarmak için bir akıl verdi. Balonu yapmakta kullandığı malzemeyi pratik bir işe yatırmalıydı. Tavuklu sandviç yapmak Nicholas'ın işte o zaman aklına geldi. Tasarısı tavuklu sandviç yapıp balonun zarına sarmak ve bunları iş yerlerindeki çalışanlara satmaktı. Evin o kocaman mutfağı da bu amaç için biçilmiş kaftandı. Çok geçmeden bahçeler özel olarak tutulmuş iki kasap tarafından kafaları kesilsin diye sırada bekleyen bacakları bağlanmış tavuklarla doldu. Avluya tüyler yığıldı ve Olimpos tanrılarının yontuları kan sıçrakları içinde kaldı. Kaynatılan tavuk suyunun kokusu herkesin midesini bulandırıyor, tavukların içlerinin çıkartıldığı masadan bütün mahalleye kara sinekler yayılıyordu. Sonunda Clara neredeyse dilsizlik günlerini geri getirecek şiddette bir sinir krizi geçirerek kan dökülmesine son verdirtti. Bu ikinci ticaret girişiminin de boşa çıkması Nicholas için pek öyle önemli değildi. Çünkü dökülen kanlar onun da vicdanını sızlatıp midesini bulandırmaya başlamıştı. Nicholas bu tasarlara yatırdığı paranın havaya uçmasını sineye çekti. Ve para yapıp hoşça vakit geçirmenin yeni yollarını aramak için kendini odasına kilitledi. James sonunda yüreğinin sabırsızlanmasına söz geçiremez olduğu zaman "Amanda'yı ortalıklarda görmeyeli epey oluyor." dedi. O zaman Nicholas Amanda'yı anımsadı. Onu hiç değilse 3 haftadır görmemiş olduğunu, genç kadının balon girişiminde de sandviç yapımcının açılış gününde de hazır bulunmadığını ayrımsadı. Gidip Clara'ya sordu. Ama Amanda'nın ne olduğunu o da bilmiyordu. Hatta onu unutmaya bile başlamıştı. Evin artık bir yol geçen hanı haline geldiğini ister istemez kabul ettiğini ve ortada gözükmeyenler için tasalanmaya gücün yetmediğini söylüyordu. Nicholas gidip Amanda'yı aramaya karar verdi. Çünkü onun varlığının o çırpıntılı kelebeğini özlemişti. Bir de köşedeki büyük evin boş odalarında Amanda'nın ona sessiz sedasız boğarcasına sımsıkı sarılmalarını. Çünkü ne zaman Clara'nın dikkati biraz dağılsa ve Miguel oyuna ya da uykuya dalsa onlar bu boş odalarda 2 yavru köpek gibi alt alta üst üste debelenirlerdi. Amanda'nın küçük kardeşiyle birlikte kaldığı pansiyon yosun tutmuş eski bir evdi. 50 yıl önce gösterişli bir görkem taşımış olsa gerekti. Gel gelelim Ken Cordillo'ların eteklerine doğru genişledikçe bu debdebe de yitip gitmişti. Evi ilkin Arap tüccarlar tutarak oraya buraya pembe kabartmalar kondurmuşlardı. Sonradan Araplar işlerini Türk semtine taşınca ev sahibi evi loş, hüzünlü, rahatsız, zerme çatma odacıkları bölüştürerek kıt gelirliler için bir pansiyona dönüştürmüştü. İçeride karnabahar ve lahana kokuların ebedi egemenliği altında uzanan dar, karanlık koridorlar çözmesi olanaksız bir dolambaç oluşturuyorlardı. Ev sahibi kapıyı kendisi açtı. Daha cüsseli bir kadındı. Kat kat haşmetli gıgıları vardı ve minik, çekik gözleri yağlı et dürümlerinin içine gömülü duruyordu. Bütün parmakları yüzüklü olan ellerini yapmacık bir kibarlıkla kullanıyordu. ''Karşı cinsten ziyaretçileri almıyoruz.'' dedi Nicholas'a. Gel gelelim Nicholas o karşı konulmaz baştan çıkartıcı gülüşünü ışıldattı. O kırık dökük, al boyalı, pis tırnaklı elleri kılını kıpırdatmadan öptü. Yüzükleri kendinden geçercesine övdü ve kendini Amanda'nın kardeş çocuğu olarak yutturmaya çalıştı. Öyle ki sonunda yenik düşen kadın ağzını işveli gülüşlerle ezip büzerek gövdesinin filimsi çalkanmalarıyla onun önüne düştü. Tozlu merdivenlerden 4. kata çıktı ve Amanda'nın kapısını gösterdi. Nicholas kızı yatakta buldu. Amanda soluk bir şala sarılmış kardeşi Miguel'le dama oynamaktaydı. Öyle yemyeşil ve çelimsizdi ki Nicholas onu tanımakta zorluk çekti. Amanda gülümsemeden baktı ona, buyur falan da etmedi. Beri yandan Miguel ellerini beynine dayayarak onun karşısına dikildi. Nihayet gelebildin, dedi. Nicholas karyolaya yaklaştı ve kendisiyle o kilitli odalarda sevişen esmer ve kıvrak Amanda'yı, o ateşli, kaygan Amanda'yı anımsamaya çalıştı. Ama şalın keçeleşmiş yünüyle grileşmiş çarşaflar arasında yabancı bir kadın vardı. Ve bu kadının koskocaman, umarsız gözleri anlaşılmaz bir haşinlikle onun yüzüne dikilmişti. Nicholas, Amanda diye mırıldanarak onun elini tuttu. Gümüş yüzükleriyle bilezikleri olmayınca bu heyecan çekişen bir kuşun pençesi gibi zayıf bitkin duruyordu. Miguel yatağa sokulunca Amanda onun kulağına bir şey fısıldadı. Çocuk ağır ağır kapıya doğru yürüdü. Eşikte Nicholas'tan yana son bir öfkeli bakış fırlatarak dışarı çıktı. Kapıyı yavaşça ardından kapadı. Nicholas, bağışla beni Amanda, dedi. İşim başımdan aşkındı. Hasta olduğunu neden söylemedin bana? Genç kadın, hasta değilim, diye yanıtladı. Gebeyim. Bu sözcük yüzüne şamar gibi inince Nicholas geri geri gitti. Sonunda omzu pencerenin camına değdi. Amanda'yı ilk soyduğu andan bu yana onun Nicholas'ı 21 yaşında baba yapmayacak, kendisi de 25 yaşında evlenmemiş anne durumda kalmayacak kadar deneyimli olduğunu varsaymıştı. Karanlıkta nasıl da birbirine dolanmıştı elleri. Amanda'nın varoluşçuluk giysisi olan kat kat çaputları aralarken Nicholas nasıl da sabırsız bir heyecanla titremişti. Bundan önce böyle şahane bir çıplaklıkla görmemiş olduğu bütün o girinti ve çıkıntıları elleriyle yoklarken. Amanda'nın ondan önce de sevgilileri olmuştu. Nicholas'a özgür aşktan söz eden ilk kişi oydu. Gelecek için sözler verip kısıtlamalara girişmeksizin tıpkı Sartre ve Simone de Beauvoir gibi ancak anlaştıkları sürece birlikte olmaları konusunda vardığı koşulsuz kararda direniyordu. İlkin duygusuzluk ve soğukluk gibi gelerek onu sarsan bu karar sonradan Nicholas'ın yararını olmuştu. Her konuda olduğu gibi rahat ve tasasız, işin sonunu düşünmeden aşık olmakta hiçbir sakınca görmemişti. ''Ne yapacağız şimdi?'' diye ünledi. Genç kadın ''Kürtaj tabii'' diye karşılık verdi. Nicholas rahat bir soluk aldı. İşte bir kez daha son anda uçuruma düşmekten kurtulmuştu. Uçurum kenarında oynamaya her kalkışında olduğu üzere kendinden daha güçlü birisi çıkıp sorununa el koymuştu. Tıpkı okulda öteki çocukları kızdırdığı zamanlarda olduğu gibi. Çocuklar onu alaşağı ederlerdi ve sonra en son dakikalarda korkudan taş kesildiği anda Jamie ortaya çıkıp onun önüne siper olarak korkusunu coşkun bir kıvamaya çevirir ve kaçıp avlu direklerinin ardına gizlenmesi için ona fırsat kazandırırdı. Nicholas sığındığı yerden sövgüler yağdıra dursun, kardeşi burnundan kanlar akarak bir makinenin sessiz sebatıyla çevresine yumruklar yağdırırdı. İşte şimdi de Amanda onun yerine sorumluluğu alıyordu. Genç adam, ''Evlenir zamanda, eğer sen istersen'' dedi durumu kurtarmak için. Amanda hiç duraksamadan, ''Yok'' dedi. ''Seni evlenecek kadar sevmiyorum Nicholas.'' Nicholas'ın duyguları anında yön değiştirdi. Çünkü bu olasılık hiç aklına gelmemişti. O zamana değin reddedilmek ve bırakılmak nedir hiç bilmemişti. Bütün gönül ilişkilerinde karşısındaki kızı incitmeden yakasını sıyırabilmek için bütün inceliğini kullanması gerekmişti. Amanda'nın şu anda karşı karşıya bulunduğu zor durumu düşündü. Yoksul, yapayalnızdı ve de bebek bekliyordu. Nicholas'ın tek bir sözü onun bütün hayatını değiştirir, bir Treba'nın saygın eşi olmasını sağlardı. Bu hesaplar saniyenin binde biri kadar bir zaman içinde Nicholas'ın zihninden geçti. Ama genç adam hemen bir utanca kapıldı ve bu düşüncelerinden ötürü kıpkırmızı kesildi. O anda Amanda şahane göründü gözüne. Paylaşmış oldukları bütün o harikulade zamanları düşündü. Yere uzanıp kendilerinden geçmek için aynı çubuğu tüttürüşleri, tezek tadı veren ve halüsinojen etkisi hemen hemen hiç bulunmayan bir nesneye gülüşleri, çift olarak yaptıkları yoga egzersizleriyle meditasyonlar, yüz yüze oturup kendilerini iyice gevşek bırakarak göz göze bakmaları ve bir yandan da Sanskritçe sözler mırıldanmaları, o sözler ki kendilerini dosdoğru Nirvana'ya götüreceğine sanmalarına karşın çoğunlukla tam tersi etki yapardı da sonunda ötekilerin yanından sıvışarak bahçedeki yüksek sazların arasına yatar, çılgınlar gibi sevişirlerdi. Şehvet ve dumana boğularak mum ışığında okudukları kitaplar, savaş sonrası dönemin kötümser düşünürlerini ele aldıkları ya da Clara'nın gülen gözleri önünde o üç ayaklı masayı oynatmaya çabaladıkları o bitmez tükenmez toplantılar. Nicholas yatağın yanında dizüstü çöktü. Onu yüzüstü bırakmasın, bağışlasın, ilişkilerin hiçbir şey olmamış gibi sürmesine izin versin diye Amanda'ya yalvardı. Çünkü bu talihsiz bir kazadan başka bir şey değildi. Aralarındaki ilişkinin erişilmez ruhuna dokunamazdı. Ne var ki Amanda onu dinlemez gibiydi. Dalgın bir ana şefkatiyle saçlarını okşuyordu. ''Hiç yararı yok Nicholas'' dedi. ''Görmüyor musun ki benim ruhum ihtiyar? Oysa sen hala çocuksun. Hep çocuk kalacaksın sen.'' Birbirlerini hiç şehvet duymadan okşuyorlar, yalvarış ve hatıralarla kendi kendilerini eza ediyorlardı. Daha şimdiden sezinlemekle birlikte hala barışma yerine koyabildikleri bir ayrılığın acı tadı vardı ağızlarında. Amanda ikisine de çay yapmak için yataktan kalkınca Nicholas onun gecelik niyetini eski bir gömlek giymiş olduğunu gördü. Zayıflamıştı. Sıska baldırları insanın içini burkuyordu. Amanda şalını omzuna sarmış, orada yan ayak dolaşarak masanın üstündeki küçük gaz ocağının başına geçmişti. Bu bir tek masa hem yemek hem çalışma hem de mutfak masası yerine geçiyordu. Nicholas Amanda'nın nasıl derbeder yaşadığını gördü ve şimdiye dek onunla ilgili hemen hemen hiçbir şey bilmediğini algıladı. Onun kardeşinden başka kimsesi olmadığını, küçük bir maaşla geçindiğini varsaymakla birlikte durumun iç yüzünü hiç gözünde canlandırmamıştı. Onun için yoksulluk Tremaria'daki köylülere ve kardeşi Jamie'nin yardım ettiği kişilere uygulanabilecek soyut bir kavramdı. Kendisinin yoksullukla hiç doğrudan teması olmamıştı. Amanda o kadar yakını olan, öylesine iyi tanıdığı onun Amanda'sı birdenbire yabancı olup çıkmıştı sanki. Genç adam onun giysilerine baktı. Sırtındayken bir kraliçenin giysilerini andıran bu şeyler şimdi duvardaki çiviye asılmış dururken dilencilerin içler acısı paçavralarına benzeyip çıkmıştı. Nicholas onun paslı lavabonun üstünde bardak içinde duran diş fırçasına baktı. Miguel'in kim bilir kaç kez boyana boyana biçimlerini yitirmiş olan okul ayakkabılarına, ocağın yanındaki eski yazı makinesine, kahve bardaklarının arasındaki kitaplara, camın kırık yerine yapıştırmış olan gazeteye baktı. Bu bambaşka bir dünyaydı. Var olduğunu bile bilmediği bir dünya. O zamana kadar kafasında hep bir sınır çizgisi olmuştu. Bu çizginin bir yanında yüzü gülmez yoksullar, öbür yanında da kendisi gibi kimseler dururdu ki Amanda'ydı bunlardan biri saymıştı. Kendi sınıfın şaşasını öykünmek için duydukları olanaksız arzuyla kibar bir yoksulluk arasında bocalayan, sessiz orta sınıftan hiç haberi yoktu. Şimdi şaşkın ve utanmıştı, düşünüyordu da. Kim bilir kaç kez genç kadın yoksulluğu Treybalardan ayrımsanmasın diye adeta büyü yapmak zorunda kalmıştı da Nicholas ona hiç yardım etmemişti. Babasının yoksul geçen çocukluğu üstüne anlattıklarını, onun yaşındayken çoktan çalışmaya başlamış, annesiyle ablasına bakmakta olduğunu anımsadı. İlk olarak o didaktik öykülerle görebildiği bir gerçek arasında bağlantı kurmayı başardı. Amanda'nın yaşantısı da böyle olsa gerekti. Yatağın üzerine oturup bir fincan çayı paylaştılar. Çünkü odada yalnızca bir sandalye vardı. Amanda Nicholas'a geçmişini ailesine anlattı. Kuzey illerinden birinde öğretmen olan alkolik babası, 6 çocuğa bakmak için çalışmak zorunda kalan zavallı yorgun annesi. Amanda kendi başını bağlayacak duruma gelir gelmez evden kaçmıştı. Topu topu 15 yaşındaydı başkente geldiğinde. İyi yürekli vaftiz annesinin evine gitmiş, kadın bir süre ona yardım etmişti. Sonradan annesi öldüğü zaman Amanda onu gömmeye gitmiş ve daha süt bebesi olan Miguel'i yanına almıştı. O gün bugündür Miguel'i analık ediyordu. Babasının öbür kardeşlerinin olduğuna hiç haberi yoktu. Nicholas onu korumak, ona kol kanat olmak, çektiklerini unutturmak için gitgide güçlenen bir istek duyuyordu. Onu hiç bu kadar sevmemişti. Akşamın alacasına Miguel dönüp geldi. Yanakları al al olmuştu. Arkasına tuttuğu armağanı gizlemek için kıvrılıp bükülüyordu. Bu ablasına getirmiş olduğu bir ekmekti. Miguel bunu masanın üzerine koyarak ablasını şefkatle öptü. O minik eliyle onun saçını yüzünden çekti, yastıklarını düzeltti. Nicholas ürperdi. Şu küçük çocuğun jestlerinde kendisinin herhangi bir kadına göstermiş olduğu tüm yakınlıkların hepsinden daha çok sevgi ve şefkat vardı. Amanda'nın demin ne demek istediğini Nicholas ancak o zaman anladı. "Öğrenmem gereken çok şey var," diye söylendi. Alnını pencerenin kirli camına dayadı ve "Almak istediğim oranda vermeyi hiç becerebilecek miyim acaba?" diye düşündü. "Nasıl yapacağız?" diye sordu o ürkünç sözü ağzına alamadan. Amanda, "Kardeşin Jamie'den yardım iste," diye ona akıl verdi. Jamie kardeşini o kitap tünelinde kabul etti. Karyolasına uzanmış, tam tepesinden sarkan çıplak ampulün ışığında kitap okumaktaydı. Şairin aşk sonelerini okuyordu. Şair artık dünyaca ünlü olup çıkmıştı ki Clara böyle olacağını edebiyat suarelerinden birinde onun o derin, tok sesiyle şiir okuyuşunu daha ilk duyduğu zaman bilmişti. Jamie acaba Amanda'nın Treybalar'ın bahçesindeki varlığı mı bu soneler esin kaynağı oldu diye düşünmekten kendini alamıyordu. Şair köşedeki büyük evin gedikli bir konu olduğu sıralarda çay saatine bahçede oturup umutsuzluk türkülerinden dem vurmayı pek severdi. Jamie ikisini görünce şaştı. Çünkü lise bitti biteli iki kardeş gün günden uzaklaşmışlardı. Hele son zamanlarda birbirlerine söyleyecek hiçbir şeyleri kalmamıştı artık. Çok seyrek olarak karşılaştıklarında yalnızca birer baş selam verip geçiyorlardı. Jamie Nicholas'ı yaşamın yüce konularıyla ilgilendirmek umudundan vazgeçmişti. Jamie kardeşin uçarı davranışlarını hala kişisel bir hakaret olarak kabul ediyordu. Çünkü Misericordia semtinde yapacak bunca iş dururken Nicholas'ın zamanını ve enerjisini balon uçurtmak, tavuk kıyımı yapmak gibi işlere harcamasını mazur göremiyordu. Yine de başkalarının acısını görmek belki o uçarı yüreğini etkiler umuduyla onu ıstırabı yakından görmesi için hastaneye sürüklemeye çalışmaktan vazgeçmişti artık. Pedro Tercero Garcia'nın evindeki sosyalist toplantılarına çağırmaktan da vazgeçmişti. Pedro Tercero'nun işçi mahallesinin son sokağındaki bu evinde her perşembe günü polisin gözü önünde hepsi toplanıyorlardı. Nicolas da Jamie'nin bu toplumsal kaygılarına gülümsüyor, ancak havari eğilimli bir budala eline bir mum parçası alarak sokağa ısrar ve çirkinlik aramaya çıkar diyordu. İşte şimdi bu Nicolas Jamie'nin karşısına durmuş, onun sevgisine sığmak istediği zamanlardaki gibi suçlu, yalvarır bakışlarla bakmaktaydı. "Aman da gebe," dedi paldır küldür. Sözlerini yinelemek zorunda kaldı. Çünkü Jamie hiç kıpırdamıyor, ikizin sözlerini duyduğunu belirten hiçbir şey yapmaksızın öylece donuk duruyordu. Ama için için öfkesi ve çaresizliği onu boğuyordu. Sessizce Amanda'nın adını çağırdı. Çileden çıkmamak için bu sözcüğün tatlı sedasına sarıldı. Yanılsamalarını yaşatmak ihtiyacı öyle şiddetliydi ki, genç adam kardeşiyle Amanda arasındaki aşkın çocukça bir şey olduğuna ve el ele yapılan masum gezintilerle, bir şişe absent başında yapılan tartışmalarla ve kendisinde görmüş olduğu birkaç kapkaç öpüşmeyle sınırlı kaldığına kendi kendini inandırmıştı. Şimdi gözün içine bakan acı gerçeği kabullenmeyi Jamie reddetmişti. Konuşacak kadar kendini toparlar toparlamaz, "Anlatma bana," dedi. "Beni hiç ilgilendirmiyor." Nicolas karyolanın ayak ucuna çökerek yüzünü avuçlarına gömdü. "Ne olur bana yardım etmen gerek," diye yalvardı. Jamie gözlerini yumdu. Güçlükle soluk alıyor, içinden kabaran yabanıl duyguları, kardeşini öldürmek, gidip Amanda ile kendisi evlenmek, çaresizlik ve düş kırıklığıyla ağlamak isteğini zor bastırıyordu. Kafasında Amanda'nın bir imgesi vardı. Ne zaman kara sevda duyguları içini kasıp kavursa, gözlerin önünde beliren bir imge. Genç kadının küçük kardeşini elinden tutmuş, eve bir soluk temiz rüzgar gibi girip çıktığını görüyordu sanki. Terastan yükselen kahkahasını işitiyor, günün en güneşli saatinde yanından gelip geçerken burnuna gelen o tatlı uçucu ten ve saç kokusunu duyuyordu. Şimdi de işte onu düşleyerek geçirdiği bütün o tembel saatlerde gördüğü gibi gördü yine. Hepsinden baskın olarak Amanda'nın onun yatak odasına girdiği ve bu sığınağın özel kuytuluğu içinde baş başa kaldıkları dakikayı düşünüyordu. Amanda kapıyı tıklatmadan girmişti içeri. Jamie'nin yatakta kitap okuduğu bir sırada. Kuytu odayı o uzun saçlarının ve ince kollarının dalgalanmalarıyla doldurmuştu. En ufak bir çekingenlik göstermeksizin kitaplara dokunuyor, dahası onları kutsal raflarından indirip yatağın üstüne atmayı bile göze alıyor, kapaklarındaki tozları hiç korkusuz üflüyor, bir yandan da çene çalıp duruyordu. Jamie ise arzu ve şaşkınlıktan tiril tiril titremiş, kafasındaki ansiklopedinin içinden onu orada tutacak tek bir sözcük bile çıkaramamıştı. Sonunda Amanda onun yanağına bir öpücük kondurarak çıkıp gitmişti. Yeri hala yanan bir tek müthiş öpücük ki, Jamie bunun çevresine düşlemlerden bir dolambaç örmüştü. Bu düşlemlerde o ve Amanda birbirlerine umarsızca aşık olan bir prens ve prensestiler. Nicolas, "Sen doktorluktan anlıyorsun Jamie, bir şeyler yapman şart," diye yalvarıyordu. "Olup olacağım bir öğrenci, doktor olmama çok var daha. O konularda hiçbir şey bilmiyorum. Ama bir sürü kadının ölüp gittiğini gördüm, ehliyetsiz ellere düştükleri için." "Nicolas, Amanda'nın sana güveni var. Diyor ki ona yalnızca sen yardım edebilirmişsin," diye karşılık verdi. Jamie kardeşin ceket yakasına kavrayıp havaya kaldırdı. Bir kuklaymışçasına sarsarak aklına gelen bütün hakaretleri sıralamaya girişti. Ve sonunda kendi hıçkırıkları onu Nicolas'ı yere indirmeye zorladı. Nicolas rahat bir soluk alarak hafifçe hıçkırdı. Kardeşini iyi tanırdı.